Ayrım 10. Savaş Tuzakları. Doğan Aydal. Sayfa 123. Doğu Akdeniz Doğal Gazları. KKTC, Türkiye ve Derin Hesaplar. Son yıllarda ABD Jeolojik Araştırma Kurumu USGS tarafından Kıbrıs Adası'nın güneyinden İsrail'e kadar olan bölgede yapılan jeofiziksel araştırmaların sonucu 2010 yılında açıklanmış ve bölgede doğalgazın bulunduğu ilan edilmiştir. 2010 yılı öncesinde USGS tarafından yapılan jeofiziksel ve jeolojik çalışmalar sürdürülürken, 2008 yılında deniz kuvvetlerimize ait gemilerin Norveç gemilerine müdahale edip çalışmalarını durdurması ve sonrasında AB Bakanımız Egemen Bağış'ın "Deniz kuvvetlerimiz bunun için var" sözleri gönüllerimizi çok okşasa da sonucu değiştirmemiştir. Amerikan Noble Enerji şirketi 2011 yılında ilk sondajlarını yapmıştır. İlk sondajlar sonucu bölgede Blok 12 veya Afrodit sahası olarak tanımlanan alanda 7 TCF yani trilyon kubik feet doğal gazın varlığı belirlenmiştir. Aynı dönemlerde Noble Enerji İsrailli ortaklarıyla birlikte İsrail Özel Ekonomik Zone'unda da Exclusive Economic Zone çalışmalar yapmış ve Leviathan ve Tamar olarak adlandırılan bölgelerde 26 TCF doğal gaz varlığı daha belirlemiştir. Diğer bulunan küçük yataklar ile birlikte yaklaşık 40 TCF doğal gaz belirlenmiştir. Ancak İsrail'in Lübnan ile olan sınırı yatay olmasına rağmen denizdeki ekonomik zone bölgesinin sınırını batıya doğru değil kuzeybatıya doğru uzatmıştır. Blok 12 olarak adlandırılan ruhsat alanı Lübnan'a daha yakın olmasına rağmen bu alanda Lübnan'a hiçbir söz hakkı tanınmamıştır. Dünya güç dünyasıdır. Bu da bölgede bir başka problem olarak ileride baş ağrıtacaktır. Bölgede bütün bu çalışmaların yapıldığı yıllara baktığımızda bu olayların Türkiye'nin seçim yılları ve öncesi yıllara tekabül ettiği görülecektir. Yani iktidar da muhalefet de kendi derdindedir. Kasetler havada uçuşmakta olup CHP'de Baykal darbesi yapılırken MHP'de genel başkanlarının 9'u görevlerinden malum sebeplerle alınmaktadır. Kimsenin Kıbrıs'ın güneyinde gerçekten ne olduğu ile ilgili düşünmeye ne hali ne de niyeti vardır ama atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmek üzeredir. Bugüne geldiğimizde gördüğümüz manzara ise şudur. Kıbrıs Adası'nın güneyi, Suriye, Lübnan sahilleri, İsrail ve Mısır arasındaki bölgede yapılan çalışmalar sonucunda ilan edilen rakamlara bakıldığında üretilebilir yaklaşık 130 TCF doğalgaz ve 2 milyar varil petrol bulunmuş durumdadır. Çalışmalar son hızla devam etmekte ve rakamların artması beklenmektedir. AB ülkelerindeki doğal gaz rezervlerinin toplamının 70 TCF olduğu ve yıllık tüketimlerinin 15 TCF olduğu düşünülürse, bu doğal gazın AB ülkelerine bir şekilde ulaştırılmasının önemi daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs Rum yönetimi siyasi desteklerini arttırmak için İtalyan Eni ve Güney Kore Kogaz şirketlerine 3 ruhsat alanında ve Fransız Total şirketine de 2 ruhsat alanında araştırma yapmak için izin vermiştir. Ayrıca ExxonMobil, Qatar Petroleum, İtalyan Eni, Noble Enerji, Derek Drilling şirketleri de farklı bölgelerde veya ortak olarak ruhsat alan şirketlerdir. Bir başka deyişle karşımızda artık sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimi yoktur. Karşımızda ekonomik çıkarları sebebiyle ABD, İngiliz, İtalyan, Fransız, İsrail, Kore ve hatta dostumuz diye bildiğimiz Katar bulunmaktadır. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Şubat 2012'de Kıbrıs yönetimini ziyaret ederek enerji işbirliği projeleri konuşulmuş ve siyasi destek verilmiştir. Bu ziyaretin bir başka önemi daha vardır. Bu bir İsrail Başbakanının adaya ilk resmi ziyaretidir. Bu davranış İsrail'in Türkiye'ye karşı bir siyasi manevrası olarak da yorumlanabilir. Bunlar olurken Türkiye sadece sağı solu tehdit etmekle meşgul olmaktadır. Önemli petrol şirketlerinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmaması için yazılar gönderilmiştir. İtalyan Eni şirketi ile olan ilişkilerin askıya alınması da bu sebepledir. Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan doğalgaz Avrupa kıtasına nasıl ulaştırılacaktır? Bu konuda çeşitli senaryolar çoktan hazırlanmış durumdadır. Kıbrıs Rum yönetimi ABD, AB ve İsrail ile anlaşma yaparak Akdeniz'de yeni bir boru hattı döşeyip bu boru hattı vasıtasıyla Avrupa kıtasına doğrudan ulaşmak istemektedir. Bu çözümle Türkiye de aradan çıkarılmış olacaktır. Kıbrıs Rum kesimi 3 ayrı doğalgaz boru hattı planlaması yaptırmıştır. İlki Kıbrıs güneyinden Girit'e ve Ege Denizi'nin ortasından Bulgaristan'a 1545 kilometrelik hat, diğeri ise Kıbrıs güneyinden Girit adası, Yunanistan istikametinden İtalya'ya ulaşacak olan 1700 kilometrelik hattır. Üçüncü hat ise İsrail ve Kıbrıs doğalgaz müşterek boru hattı projesidir ve 1880 kilometre uzunluğundadır. Ancak her üç boru hattı projesinin de kendine has problemleri vardır. Doğalgaz boru hattı için hangi alternatif seçilirse seçilsin, Kıbrıs-Girit adaları arasındaki derinlik yer yer 3000 metreye yaklaşmaktadır. Ve bildiğimiz kadarıyla bu derinlikte bir doğalgaz boru hattı İtalyan Eni şirketi tarafından bile denenmemiştir. Dolayısıyla bu boru hattı döşenirken ne tip problemler ile karşılaşılacağı henüz bilinmemektedir. Bir diğer problem de çevre problemi olacaktır. Denizde döşenen boru hatlarının korozyona karşı korumak için glutaraldehit adlı bir kimyasal madde kullanılmaktadır. Baltık Denizi'nde döşenen boru hattında da Karadeniz'deki mavi akım boru hattında da milyarlarca litre glutaraldehit kullanılmıştır. Karadeniz'de mavi akım boru hattı döşendikten sonra bir dönem balık kıtlığının olması ve hatta hamsinin neredeyse yok olmasının altında yatan gerçek sebeplerden biri de bu kimyasal maddedir. Şimdi bu madde Akdeniz'de yapılacak 1500-2000 kilometrelik boru hattı boyunca da kullanılacak ve muhtemelen 10 milyar litre kimyasal Akdeniz ve Ege Denizi'ne karışacaktır. Bu konularda çok da duyarlı olmayan Türkiye'yi bilmem ama AB'deki çevreci grupların buna tamamen sessiz kalacağını düşünmek biraz saflık olur. Bir başka problem de bu boru hattı yapımına gönüllü bir şirketin veya ülkenin henüz bulunamamış olmasıdır. Bunun altında ileride izah edeceğimiz birçok hukuki sebep vardır. Bu hukuki sebeplerin yanı sıra boru hattı yapımının henüz ekonomik görülmemesi de bu kararsızlıkta etkili görülmektedir. Bu kararsızlık Kıbrıs Rum kesimini bir başka alternatif aramaya yönlendirmiştir. Çıkarılan doğal gazı sıvılaştırıp Limassol'a yakın bir bölge olan Vasilikos'ta inşa edilebilecek bir LNG üretim ve dolum limanından gemiler ile Avrupa'ya sevk etmek. Ancak böyle bir tesis ve liman inşasının maliyetinin 10 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Doğalgazı çıkaracak olan Noble Enerji firmasının CEO'su Charles Davidson bu alternatife çok soğuk olmadıklarını belirtse de bu alternatife şimdilik uzak durmaktadırlar. Kıbrıs ve Yunanistan'ın ekonomik durumu ise hepimizce malumdur. Bir başka deyişle bu alternatif yeni siyasi şartlar oluşuncaya kadar şimdilik buzdolabına kaldırılmış durumdadır. Doğu Akdeniz'de bulunan veya bulunacak doğalgaz ve petrol rezervleri hangi ülkeye aittir? Belki de öncelikle cevaplanması gereken soru budur. Bu durumlarda öncelikle bakılması gereken öncelikli evraklar ise Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen belgeler olmalıdır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli irdelemesi ve kullanması gereken iki karar vardır. Bunlardan ilki özel ekonomik zon, exclusive economic zone kavramıdır. İlk müracaat edeceğimiz belge 10 Aralık 1982'de imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'dir. Bu sözleşme 16 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün deniz hukuku ile ilgili tüm konularda dünya çapında tanınan kurallar tanımlanmıştır. Bu sözleşme özetle şunları ifade etmektedir. Özel ekonomik zon, yani Exclusive Economic Zone EEZ deniz hukuku ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir. Bu alan devletin denize olan kıyı kenarından denize, okyanusa doğru 200 deniz mili dışına kadar uzanabilir. Bu terim devletin kabul edilen karasularının tamamında ve hatta 200 millik yani 370 kilometrelik sınırın ötesinde kıta sahanlığı içerecek şekilde de kullanılmaktadır. Ancak bu durum ABD, Kanada, Rusya ve Güney Amerika ülkelerinde çok kolay uygulanabildiği halde bizim coğrafi konumumuzda olan ülkelerde kolaylıkla uygulanamamaktadır. Zira ülkelerin ekonomik zonlarının sınırları birbiriyle çakışmaktadır. Böyle durumlarda Birleşmiş Milletler kararları çözüm getirmiş ve ekonomik zonları çakışan ülkelerin çakışan bölgelerde herhangi bir icraat, üretim veya araştırma yapmadan anlaşma mecburiyetinde oldukları tavsiyesinde bulunmuştur. Zira aksi davranışlar açık savaş ilanları gibidir. Uluslararası tanımlamalarda çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de Continental Shelf kavramının ne olduğunun iyi anlaşılmasıdır. Zira Continental Shelf kavramı jeolojik bir tanımlamadır ve BM'de herhangi bir kurulun bu kavramı farklı bir şekilde tanımlama gibi bir lüksü yoktur. Bunu destekleyen bir diğer terim de Island Shelf gibi bir ideolojik kavramının olmamasıdır. Ancak ada etrafını çevreleyen dar bir sınıra insular shelf tabirini kullanan çevreler olmuştur. Dolayısıyla Kıbrıs adasındaki Rum yönetimi continental shelf kavramını kullanamaz. Bu konu ile ilgili olarak en son 22 Ağustos 2013'te güncellenen BM, United Nations Convention on the Law of the Sea incelenmeli ve aynı sözleşmenin 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. maddeleri çok dikkatli okunmalıdır. Ayrıca madde 76 ve 77'de detaylı olarak açıklanan kıta sahanlığı Continental Shelf ile ilgili maddeler çok dikkatli incelenerek konu uluslararası mahkemelere acilen taşınmalıdır. Hatta bu konu mahkemelere taşınırken Lübnan'ın desteği de alınabilir. Konu mahkemelere taşınmaz ise ne olur diye sakın düşünmeyin bile. Bu duruma göz yumulduğu takdirde yarın Ege Denizi'ndeki adaların ekonomik zonları tartışması başlar ve Ege Denizi'nin Yunan Denizi olduğu Kıbrıs örneği ortaya sürülerek ifade edilirse söyleyecek söz kalmamış olur. Hele bir de Dip Karpaz bölgesinde jest olsun diye Rumlara toprak verilirse çok kısa bir süre sonra İskenderun Körfezi'nden Kıbrıs adasına kadar olması muhtemel doğal gaz yataklarından da Rumların hak talep edeceğinden şüphemiz olmamalıdır. Yunanistan'ın Akdeniz kıyılarımızdaki alanlarda araştırma yapma isteği. Eğer ülkemiz Continental Shelf kavramını kabul ettiremez ve Kıbrıs'ta geri adım atarsak Ege Denizi'ndeki Yunan adaları sebebiyle Ege Denizi'ni kullanamaz hale geliriz. Kıyılarımıza çok yakın bulunan bazı Yunan adaları sebebiyle bırakın denizaltı tabii kaynakları aramayı gemi bile yüzdüremez hale geliriz. Yunanistan benzeri bir çalışmayı Akdeniz'de de yaptırmış ve Antalya Kaş ilçemizin sadece 3 kilometre ötesindeki adacıkları bahane ederek ekonomik zon sınırını bu bölgeye kadar uzatmıştır. Dışişlerimiz inşallah bu haritaların farkındadır. İsrail'in bölgedeki hesapları nelerdir? İsrail de her devlet gibi kendi çıkarlarını düşünmektedir. Ülkemiz ile olan soğuk savaşlar sebebiyle bazen kendi ekonomik çıkarlarına ters düşüyor olsa da Kıbrıs, Girit, Avrupa boru hattı gibi Türkiye karşıtı ekonomik projelere destek veriyormuş gibi gözükebilir. Ancak gerçek niyetlerinin öyle olmadığını bilecek kadar İsrail'i tanıdığımızı düşünüyorum. Gazze kıyılarında çıkan petrol ve doğal gaz yataklarını niçin Gazzelilere kullandırmıyor diye de İsrail'e kızabilir miyiz? Yaptırım uygulayabilir miyiz? Filistin'i dolayısıyla Gazze'yi bağımsız devlet olarak tanımamanın arkasında bile hiç şüphesiz Gazze karasularında bulunan petrol kuyuları ve doğal gaz kaynaklarının da payı vardır. Şu andaki şartlar altında İsrail'in bölgede bulunan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlamak istediğini gösteren birçok işaret de bulunmaktadır. Resmi olarak ilan edilmese de zorlu grubu ile 2 milyar dolar karşılığı İsrail-Türkiye boru hattı pazarlıklarının yapıldığı sık sık söylenmektedir. Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiades'in İsrail'e iadeyi ziyarette bulunma isteğinin altında da İsrail'in doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderebileceği korkusunun olduğu bilinmektedir. İsrail'in bir başka hesabı da Doğu Akdeniz'de doğal gaz dağıtım merkezi rolünü üstlenmek planıdır. Bu planlardan ilki Irak petrol ve doğal gazının İsrail'in Hayfa Limanı üzerinden Avrupa'ya pazarlanmasıdır. Bu boru hatlarının güvenliğini oluşturmak için İsrail'in kuzeyinde tampon bölgeleri çoktan oluşturulmuş durumdadır. Suriye'nin güney kısmındaki Golan tepelerinden çekilmemiştir ve çekileceği de benzememektedir. Yani bir şekilde İsrail ile kuzey komşuları arasında bir tampon bölgenin varlığını arzu etmektedir. Maalesef bir şekilde bu bölgenin bekçiliğini yapmakla BM aracılığı ile Türkiye, İtalya, Fransa gibi ülkelere verilmiştir. İyi de bu kuzey bölgesi neden bu kadar önemlidir? İsrail sadece sınır güvenliği için mi bu bölgede tampon olmasını arzu etmektedir? Hiç sanmıyorum. Şahsi kanaatime göre bu isteğin arkasında yatan İsrail'in kuzey bölgesinden geçirilme ihtimali olan petrol boru hattının güvenliğini şimdiden garantiye almaktır. Yine onlar açısından olaylara bakıp düşünelim. Kerkük'ten güneybatı istikametinde inen bir boru hattı Havran Vadisi'nden El Hedise, El Rütbe, Jeriko yoluyla İsrail'in herhangi bir limanına ulaştırılabilir. Böyle bir güzergahtaki petrol ve doğalgaz boru hatları çok hayalci bir yaklaşım mıdır? Yol üzerinde sadece Ürdün vardır ve bu ülke ABD için dünya üzerinde problem çıkarmayacak ülkelerin başında gelmektedir. Bu şekilde ne yapacağını bir türlü kestiremedikleri Türkiye'ye hem bir gözdağı hem de ekonomik bir zarar verilmiş olacaktır. Zaten her fırsatta Kerkük yumurtalık boru hattından gelen petrol akışı kesilmiyor muydu? O zaman bile esas cezalandırılanlardan biri Türkiye değil miydi? Şimdi petrol akışı tamamen kesilmiş olacak ve Türkiye'nin kazanç kapılarından biri daha kapatılmış, Türkiye köşeye biraz daha sıkıştırılmış olacaktır. Hem de kafalarının bir tarafında hazır bulunan Kürdistan için de serbest bir para kaynağı bulmuş olacaklardır. Dikkat edilmez ise Türkiye enerji naklinde başına bela alabilir. Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları ve nihai pazara Türkiye üzerinden nakilleri de ülkemizin başına bela olmak üzeredir. Şimdi isterseniz bu kaynaklara ve gerçekleşebilirse bu kaynakların başımıza açacağı muhtemel problemlere bakalım. Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan, Arap Gaz Boru, Arap Gas Pipeline hattı adı altında birleşik bir boru sistemi kurmaya karar vermişler ve Eylül 2004'te bu hattın Irak Gaz Ağı ile birleşmesini de onaylamışlardır. Mısır, El Arish Akabe yani Ürdün hattı 2003 yılında bitirildi. Akabe El Rihab yani Ürdün hattı 2005 yılında bitirildi. Suriye, Deir Ali El Rayan üzerinden Humus şehrine kadar olan hat ise Şubat 2008'de bitirildi. Bu arada El Arish'ten İsrail'in Askelon şehrine deniz altından da bir boru döşendi. Bu arada dikkatlerimizden kaçsa da 4 Ocak 2008'de Halep-Kilis boru hattının ihalesi yapıldı. Ancak ne gariptir ki Halep-Kilis hattı ve Suriye'deki hatları döşeyen şirket etkisini azaltmaya çalıştığımız Rus Gazprom şirketinin bir alt kuruluşu olan Stroytransgaz'dır. Hani biz bütün bu zahmetlere Rusya'nın bölgedeki etkisini azaltmak için giriyorduk. Mısır üzerinden gelecek olan bütün boru hatlarının sahibi tek bir ülke değildir. Hattın ortakları ve pay dağılımı ise Azerbaycan, Evsen Group of Companies %28, İsrail şirketi Merhav %25, Tayland şirketi PTT %25, EMI EGİ LP %12, Ant Mısır General Petroleum Corporation %10. Şirketin idaresi ise anlaşılmaz bir şekilde İsrail'in elindedir. Benim bir türlü anlayamadığım Azerbaycanlı dostlarımızın Türkiye aleyhine gelişen böyle bir ortaklıkta nasıl bulunduğudur. Mavi Akım'ın tamamlayıcısı olarak Samsun Ceyhan boru hattının ve Ceyhan İsrail Hayfa Limanı boru hattının yapılması da yeni gelişen şartlar ve dengeler çerçevesinde sürpriz olmamalı. Bu projenin tamamlayıcısı olarak dünyanın üçüncü büyük rezervine sahip Katar'dan İskenderun Körfezi veya Hayfa Limanı'nın yapılması planlanan boru hattı da bu projenin vazgeçilmez bir unsuru olacaktır. Ancak Katar'dan gelecek olan doğalgazın bağlanacağı Arab Gas Pipeline yani Arap Gaz Boru Hattı'nın İsrailli şirketler yönetimindeki Eastern Mediterranean Gas şirketinin elinde olması da dikkatlice değerlendirilmesi gereken konulardan biridir. Türkiye ve İsrail soğuk savaşı çok sürerse İsrail'in Hayfa, Kıbrıs, Girit, Yunanistan hattına yönelmesi de hiç sürpriz olmamalıdır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 137.